Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan imzalı "Amelde Çokluk Değil, Güzellik Esastır" başlıklı yazıyı sunacağız. Allah Teala Mülk suresinde meal olarak şöyle buyurmaktadır: "Hanginiz daha güzel amel yapacak diye sizi sınamak ve bunu size göstermek için ölümü de dirimi de yaratan O'dur." Ayet-i kerimede ölümün, mevt ve dirimin hayat yaratılma sebebi ve hikmeti olarak kimin amel davranış yönünden en güzel olacağını denemek diye açıklanmış bulunmaktadır. Bu beyan, müminlerin kişisel ve toplum hayatına ilahi bir öz, bir hedef ve gaye belirlemiştir. En çok değil, en güzel amel sahibi olmak. Dünya zaten imtihan sahnesidir. Kimsenin inandım demekte sınanmayacağı düşünmesine kapılması mümkün değildir. Nitekim konu ayeti kerimelerde açıkça ifade buyurulmuştur. İnsanlar sınanmaksızın sadece inandık demekle serbest bırakılacaklarını mı sandılar? Gerçek şu ki, biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah, doğru söyleyenleri ve yalancıları mutlaka birbirinden ayıracaktır. Yoksa kötülükleri işleyip duranlar elimizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Eğer öyle düşünüyorlarsa, onlar ne kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, güzel işler yapsın. Çünkü Allah'ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. Her şeyi işiten, her şeyi bilen yalnız O'dur. Ayrıca yazıya esas aldığımız ayeti kerimede hayattan önce ölümün zikredilmiş olması, yapılacak iş ve davranışlarda en güzeli ortaya koyma bilincini yerleştirici ve pekiştirici bir vurgudur. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi uyarıcı olarak ölüm yeter. Öte yandan ölüm ve hesaba çekilmeyi unutmak, işlenen hataların önde gelen sebeplerindendir. Ayet-i kerimeden, hayatın bütününü kapsayan iş ve davranışlar içinden, özellikle eğitim-öğretimde, tebliğ ve irşat faaliyetlerinde bulunanların, amelde güzelliği ön planda tutmaları lazım geldiği anlaşılmaktadır. Hatta netice itibarıyla cemaat önderlerinin şeyhül evrat değil, şeyhül irşat olmaları anlamı da çıkarılabilir. Zira şer-i şerif çerçevesinde kalmak şartıyla tarikatlerin dindarlıkta kemali hedefleyen kurumlar olduğu ya da olması gerektiği dikkate alınınca bolca zikir ve evrat tavsiyesinden önce amel güzelliği açısından farzlara, hak ve hukuka özen gösterilmesinin tavsiyesi gerekli olmaktadır. Namazda okuduğu surelerde yanlışı ve eksiği olan müridanın bu kıraat ya da bilgi eksikliğini düzeltme yerine şu kadar evrat ve eskar çekmesi ne ölçüde isabetli bir davranış sayılabilir? Amelde çokluğu, güzelliğe tercih etmek, yaratılış gayesinde öncelik kayması olarak büyük kayıplara vesile olur. Dindarlıkta bu noktaya fevkalade dikkat etmek gerekir. Zira dindarlık iddia ve gösteriş değil, ihlas ve ilkelere uygunluk meselesidir. Hazreti Peygamber peş peşe oruç tutmakta pek ısrarcı olan bir grup sahabiyi fiili bir sınamaya tabi tuttuktan sonra onları "güç yetirebileceğiniz amelleri üsteniniz" diye uyarmış, amellerde çokluk peşinde değil, takat ölçüsünde güzelce yerine getirme gayretinde olunmasını emir ve tavsiye buyurmuştur. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Allah Teala sizden birinizin bir iş yaptığı zaman, onu sağlam, güzel yapmasını sever." İşi güzel ve sağlam yapmak, güzellik ve sorumluluk duygusu gelişmiş, yani işini benimsemiş ehil kişilere ait bir meziyettir. İnançta tevhid, ibadette ihlas, muamelatta doğruluk, sanatta incelik, işte sağlamlık ve estetik, hem ayeti kerimedeki ahsenü amela ifadesinin hem de Ayşe validemizin rivayet ettiği hadisin öngördüğü güzellik ve sağlamlık cümlesindendir. Buradan hareketle şöyle bir sonuca varmak da mümkündür. Meşru olmak kaydıyla işin en kısa sürede, en güzel, mükemmel biçimde, en faydalı nitelikte ortaya konulması Müslüman işinin belirleyici özelliği olmalıdır. Hileli iş yapan, sorumluluğunu geçiştirmeyi akıllılık veya kâr sayanların amelde iyilik ölçüsünden ve kalitesinden uzaklaştıkları açıktır. Özellikle toplumun yönetimini elinde bulunduranların sorumluluklarını en güzel, yani prensiplere, güne gündeme uygun bir biçimde yerine getirme, ümmete ait hizmetleri önemseme ve önceleme olgunluğundan ve gayretinden uzak kalmaları pek büyük felakettir. İş, ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle uyarısı bu noktadaki felaketi yeterince açıklamaktadır. İşin güzel yapılması, ahsenü amela prensibi, kabiliyetleri kendi alanlarında kullanmayı ve üstesinden gelinemeyen görevden çekilmeyi ve onu ehline bırakmayı da gerektirir. Meslek, ticaret, sanat, idare ve sanayi alanlarında başarılı olabilmek, temelde güzeli ortaya koyma idealini getirmiş olan İslam'ı yaşamakta en mükemmel olma, amelde en güzel olanı yakalama arzu ve uygulamasındaki başarı oranına bağlıdır. Netice, amel güzelliğini inançlara ve inançlar dünyamızın oluşturduğu prensipler manzumesine uygunlukta aramak zorundayız. Müşterek inanç değerlerimize yabancı her şey güzel de olsa yabancıdır. En güzel biçimde yapma gayretinden yoksun olarak ortaya konulan iş, yerli olsa bile prensibe yabancıdır ve dolayısıyla sahibini asıl amaca, Allah'ın hoşnutluğuna götürmede etkisizdir. Öldürmede, hayvan boğazlamada bile bir güzellik arayan İslam, her şeyden önce Müslümanları çok olmasa da sağlam ve güzel işler yapan kimseler olmaya çağırmaktadır. Zira aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. O halde amelde güzelliği kesrete, çokluğa kurban etmemek gerekir. Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'ın kaleme aldığı "Amelde Çokluk Değil, Güzellik Esastır" başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edelim. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2018 sayısına Nurettin Yıldız imzalı "İman Şartlıdır" başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. İmanın 6 şartı olduğunu bilmemiz eski ve yaygın bir bilgidir. İmanın şartları 6'dır demek, ben sen demek kadar kolay söylenip anlatılan bir bilgidir. Doğrudur da bu bilgi, imanın 6 şartı vardır. Bu 6 şart cennete girecek mümin insan olmanın olmazsa olmazlarıdır. Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret ve kader. Bunlara iman ediyorum diyene mümin deriz. Aksi bir durum oluşmadıkça da o mümindir. Müminler topluluğunun bir ferdidir. Cennete girmeye uygun olmanın, cehennem ateşinden kurtulmanın asgari gereği bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanları Allah'a davet ettiği gün bunlara iman ediliyordu. Şimdi de iman edilecek başlıklar bunlardır. Kıyamet vaktine kadar da bu liste asla değişmeyecektir. Böyle iman ediyoruz, böylesinin doğru olduğuna kaniyiz. İlk nesilden itibaren müminler, mümin olarak yetiştirmek istedikleri çocuklarına bunları öğrettiler. Böylece bunlar imanın şartları olarak biline geldi. Elhamdülillah. Bu 6 maddeden biri, imanımızın esası olurken, sadece dille tekrar edilmesi ve kalbin onu doğrulaması, Mesela meleklere iman etmeyi kabul, bunu itirafla iç dünyada kabul etmek midir? İlmi tartışmaya kaymadan böyle bir sorgulama yapmamız gerekiyor. Meleklere iman açısından yapılan bir sorgulamada elbette inanıyorum dediği varsayılan bir insanın, insanlardan gizli bir yerde Allah'ın haramlarından herhangi bir harama el veya göz uzatırken, hani meleklere imanın çıkışına vereceği cevabı önemli bir ayrıntı olarak önümüzde durur. Meleklere iman ediyor olmak, kimsenin görmediği zannedilen bir yeri meleklerin muhakkak gözlemlediğini bilmek değil midir? Matematiğin ve biyolojinin bittiği yerde meleklerin bitmediğini, bizim gözümüzün görmediğini, meleklerin görebileceğini kabul etmek, meleklere iman etmenin pratik sonucu olmalıdır. Gökleri dolduran meleklerin varlığına inanmak başka şey, bizi çevreleyen meleklerin varlığına muhakkak inanmak başka şeydir. İmanın 6 şartı ve bu 6 şarttan biri olan meleklere iman, onlarsız bir hayat olamaz, onlardan bir şey gizlenemez ve yarın Allah'ın huzurunda onlar bizim şahitlerimiz olarak bulunurlar gerçeğini olmazsa olmaz şart diye bilmek ve benimsemek, imanın etkili olduğu bir hayat yaşamaktır. Benzer şeyleri kitaplara imanda söyleyebiliriz. Mezarlıklarda okunan kitap başka şey, nefeslerimizi ve nefsimizi yönlendiren kitap başka şeydir. Bugün müminler olarak biz önceki ümmetlere bir İncil indirildiğine inanıyoruz ama bu imanımız yüzeyseldir. O kitaba ilki olarak iman ediyoruz. Allah böyle bir kitap gönderdi, insanlar ona iman ederek etmeyerek mümin oldular, olmadılar diyoruz. Hiçbir mümin bu imana rağmen çıkıp benim şu hareketim acaba İncil'e uygun mudur diye merak bile etmez. Etmemesi de gerekir. İncil'e ilki olarak iman etmiş olmak onu rehber edinmeyi gerektirmiyor. Aynı şeyi Kur'an'ımız için söyleyebilir miyiz? İlki olarak mı Kur'an'a iman ediyoruz biz? Kur'an'ı nefes nefes içimize sindirmedikçe ona iman etmişliğimiz şartı yerine getirilmiş bir iman olamaz. Diğer bölümlerde bundan farklı değildir. Evlenirken, evliliğin karşımıza çıkardığı sonuçları değerlendirirken, kaderi nereye oturttuğumuz önemlidir. Sıradan bir kader imanıyla kaderin bir ray üzerinde yol alan tren gibi ilerlediğini hisseden müminin imanı aynı olamaz. Kaderi üzerinde yürüdüğümüz raylar gibi görmedikçe sözünü ettiğimiz iman şartıyla birleşmiş bir iman olamaz. Allah'a karşı işlenen günahlar ve rutin hale gelen isyanlar, ahirete iman niçin vardı ve nereye kaydı sorusunu canlı tutar. Ahirette yüz kızartacağı, hatta ateşte yakılma nedeni olacağı belli olan işlerin tabii görüldüğü bir dünyada ahirete iman ediyorum sözüne kimi inandırabiliriz? Ahirete iman ederek iman şartlarını tamamlarken, ahireti sanal dünyanın ürkütücü bilgileri gibi algılamış bir toplum hangi imana, kimi ve nasıl inandırabilir? Hayatı ve ölümü toprağın üstünde ya da altında yaşamak tarzında anlamak, iman ettim demekle giderilebilir bir eksiklik değildir. Adımızın mümin, Müslüman olarak tescil edilmiş olması, imanın şartlarını kendimize ve zamanımıza göre esnetme hakkı vermez bize. Gitgide aslından ve şartından koparılmış iman esasları her mümin için dikkat çeken ve düzeltilmesi için gayret gerektiren bir arızadır. İmanımız bugün pratikte ispat edilen ve yarın neticesi görülen değerler üzerindendir. Şart budur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Nurettin Yıldız imzalı İman Şartlıdır başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Namaz ve Kur'an başlıklı yazıyı sunacağız. Ankebut suresinde şöyle buyuruluyor. Allah gökleri ve yeri hak olarak yerli yerince yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için Allah'ın varlık ve kudretine bir nişane vardır. Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ömer Nasuhi Bilmen merhumun tefsirinde belirtildiğine göre, burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, sana vahyedilen kitabı oku buyurulmasının manası, nice hakikatleri beyan eden, hükümleri açıklayan, ibretli kıssalar ihtiva eden ve ahlaki öğütleriyle müminleri iki cihan saadetine ulaştıran kitabı mübini, kıraate müdavim ol. Ümmetine de bunu tebliğ et ki Kur'an kıraatine devam etsinler. Ayetlerdeki güzel ahlakı huy edinsinler. Bu vesileyle Allah'ın sevdiği kullar zümresine dahil olsunlar demektir. Ruhul Beyan'daysa bu cümle şöyle açıklanıyor. Allah'a yaklaşmak, nazmını hıfzetmek ve manaların hakikatini tefekkür etmek için kitabı oku. Kur'an'ı tefekkür ve tedebbürle okuyan kimseye daha önce keşfolunmayan manalar açılır. Çünkü tefekkür ve tezekkürle yapılan Kur'an tilaveti, okuyanı ulvi duygularla buluşturur, imanını pekiştirir. Ve Kur'an-ı Kerim okunan evlere sekinet iner. Peygamberimiz, Yüce Mevla'nın Kur'an okuyanları şerefli melekleri katında andığı müjdesini vermiştir. Yine Ömer Nasuhi Bilmen merhumun tefsirinde belirtildiğine göre ayet-i kerimede namazı kıl buyurulmasının manası ise büyük ibadetlerden olan namazı adabına riayet ederek kılmaya devam et ve bunu ümmetine de tebliğ et. Çünkü muntazaman kılınan namazlar sahibini Allah'ın rızasına muhalif olan davranışlardan alıkoyar demektir. Namaz zikri de içine alır ve bu itibarla ibadetlerin en büyüğü, en önemlisidir. Bununla birlikte İslam alimleri, iyiliğe sevk etmeyen ve kötülüklerden alıkoymayan namazların sahibinin sırtında bir vebal olacağını dile getirmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz, bir vakit namazın diğer vakte kadar arada işlenen küçük günahların affına vesile olacağını bildirmiştir. Namazın, zekat ve sıla-i rahimle birlikte cennete götüren amellerden olduğu müjdesini vermiştir. Görüldüğü üzere bu mübarek ayetler önümüze bir çerçeve getiriyor. Buna göre Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın nimetleriyle kuşatıldığının her zaman şuurunda olmalı ve şunu hiç unutmamalıdır. Yüksek ve azametli semalarla üzerinde yaşadığımız yer küreyi ve bu ikisi arasında olan her şeyi kusursuz bir şekilde O yaratmıştır. Bütün bunları hiçbir karışıklığa meydan vermeden idare etmektedir. Müslüman önce bu kevni ayetlere ibret nazarıyla bakmalı, ondan sonra da kitab-ı mübini tedebbür ve tezekkürle okumalıdır. Çünkü bizim tutunacağımız iki sağlam kulpun birincisi, her ayeti ve her cümlesiyle yolumuzu aydınlatan Kur'an-ı Kerim'dir. İşte sadece bu iki ayeti kerime bile önümüze nezih bir hayat çerçevesi getiriyor. Tutunacağımız sağlam kulpların ikincisi ise elbette sünnet-i seniyyedir. Kur'an-ı mübini açıklayarak insanlığa tebliğ eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve takrirlerinin tamamıdır. Müslüman kalbini ve zihnini bu şuurla donattıktan sonra farz namazları tadil-i erkanı gözetip huşuğa riayet ederek muntazaman ve vaktinde kılmaya özen göstermelidir. Çünkü bize inandığımız gibi yaşama dinamizmi kazandıran kuvvet ibadetlerimizdir. Onlar için de namazsa hayasızlık ve kötülüklerden koruyucu olması sebebiyle ibadetlerin özüdür. Ancak Müslüman, farz namazların edasıyla yetinerek bütün himmetini dünyalığa hasretmemeli, sair vakitlerde de tamamen boş ve gayesiz olmamalıdır. Bilakis Allah'a olan bağlılığını korumak ve bir an bile ondan gafil olmamak için hususi gayret sarf etmelidir. Ayet-i kerimedeki Allah'ı anmak, zikir elbette ibadetlerin en büyüğüdür cümlesi bunu hatırlatıyor. Şimdi bize gereken eşyaya ve hadiselere ibret nazarıyla bakmaktır. Kitab-ı Mübine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına öğrettiği gibi sahip çıkmaktır. Geceleri evlerimizden arı uğultusunu andıran Kur'an sesleri gelmesidir. Namazı hayatın merkezine almak ve Allah dostlarının namazı gibi kılmaya gayret etmektir. Seherlerde zikri daim sevdasıyla uyanık bulunmaktır. Tabiatıyla bütün bunlar kalbi bir kıvam meydana getirir ki, ehli kitapla en güzel surette mücadele edilmesi emrinin, konumuzu teşkil eden ayetlerden sonra gelmesinin bu bakımdan önemli olduğuna inanıyoruz. Değerli dinleyenler, Cafer Durmuş'un Kur'an Günlüğü bölümünde bir de Oku, Düşün başlığı altında Duaların Kabulü adlı bir kısa yazı var. Onu da paylaşarak programımızı noktalayacağız bu akşamlık. Dua, acizliğinin bilincinde olarak Allah'a el açıp her durumda halini O'na arz etmektir. Yüce Mevla, kullarım sana, beni sorduğunda söyle onlara, ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Ayetiyle bu fırsatı kullanmamızı istiyor. Dua kapısının her zaman herkese açık olduğunu ilan ediyor. Sevgili Peygamberimiz bize işin özünü öğretiyor. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. Bu sebeple secdelerde çok dua etmeye bakın diye tembih ediyor. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem dualarının kabul olunması için kendisine dua edivermesini isteyen Sa'd İbni Ebi Vakkas'a helal ve temiz şeyler ye, duaların makbul olunsun gibi umumi bir kaideyi hatırlatıyor. Başka bir hadisi şerifte, mazlumun ve misafirin duasıyla babanın evladına duasının reddolunmayacağını bildirmekle dua ederken hususi durumları değerlendirmenin gereğine işaret ediyor. Bir defasında Efendimizin okuduğu duaları ashab-ı kiram hatırında tutamamışlardı. Ya Resulallah, pek çok dua okudun, onları ezberleyemedik dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Onun sığındığı şeylerden ben de sana sığınırım demelerini buyurdu. İslam, müminlerini hem duaya çağırıyor hem de duaların nasıl makbul olacağını öğretiyor. Bugünkü soru şu olmalı: Rabbime halimi arz etmek gibi bir nimeti ne kadar değerlendirebiliyorum? Evet, Kur'an Günlüğü bölümünde Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Namaz ve Kur'an başlıklı yazıyı paylaştık son olarak değerli dinleyenlerimiz programımızda. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından aktardık bu yazıları. Tekrar Sesi Dergi'de buluşabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın.